Ayrım 16.
Geçtiğimiz yerlerde harabe ve kahırdan, yangından, cinayetten, ırz düşmanlığı ve soygundan başka bir şey görmedim. Sivil Türk halkı ödüyordu bizim bozgunun ceremesini. Binlerce insan deli gibi kaçıyordu oradan oraya. Hiçbir şeyin anlamı, hiçbir şeyin değeri yoktu artık. Alevler içinde yanan bir kasabanın kıyısında vurulmuş oğlunun üzerine eğilmiş, yüzünü gözünü paralayarak iç yırtıcı çığlıklar atan genç bir Türk kadını gördük. İçkiyle kızışan askerler hemen baktılar kadına. Sonra sözle de yetinmeyip dur dediler bana. İşitmezlikten gelince üstüme atıldılar. Dur dedim. Tehdit dolu gözlerle başımı çevirip baktım. Birisi sen de canını susadın herhalde arkadaş diye gürlerken öteki tüfeğin namlusunu çeviriyordu üzerime. Çaresiz durdurup indim arabadan. Drosex'i yeniden kollarımın arasına aldım ve rezilliği görüp işitmemek için uzaklaştım oradan. Demir yolu hattı üzerinde ordu birliklerine rastlamamış olsak ikimizin de işi bitikti. Orada Kızıl Haç'a teslim ettim Drosex'i, yaşlı gözlerle kucaklayarak. Bir gün mutlaka buluşacağız Nikita diye fısıldadım. Dayanılmaz bir acı kaplamıştı içimi. Islak yanağımı okşadı yavaşça, boğulur gibiydim. Yola koyuldum yeniden. Ölümden korkmuyordum artık. Yaşayanlardan korkuyordum şimdi sadece ve kulaklarımda hep Nikita'nın o zehir gibi alaycı sözleri çınlamaktaydı. Mağlup olup ödlekliğini gizlemeye çırpınan bu herifler mi kahraman? Bir tren bulabilmem için tam 2 gün mücadele etmem gerekti. Nihayet kırık bir kapıya kenetlenebildim ve katar yürürken tırmanıp çıktım vagonun üzerine. Yol boyunca binlerce kadın ve çocuk inliyordu köylerden. Türkler geliyor, geliyorlar diye haykırıyorlardı. Ve durmuyordu tren. Korkunç bir istif halindeydi vagonların içi. Asker ya da sivil, tüm erkekler kabadayı kesilmişti trenin içinde. Bıçak çekip ateş ederek dışarıdan girilmesine engel oluyorlardı. Dışarıda ise insanlar soluk soluğa koşuyordu trenin ardından. Yalvarıp haykırıyor, lanet ve tehdit yağdırıyorlardı. Alçaklar, kalleşler, namussuzlar, niçin terk ediyorsunuz bizi? Durun, durun ne olur bırakmayın. Soluk soluğa ilerleyen vahşi bir hayvan gibiydi lokomotif. Yolu açabilmek için süngü darbelerinden daha keskin düdükler öttürüyordu. Aşağı yukarı 6 saat yol almıştık. Gece yarısını aşmıştı vakit. Birden depreme tutulmuşçasına sarsıldı tren. Damda tünemiş ya da tamponlara asılmış olanlar top gibi havaya fırladı. Tekerlekler bir alay gövdeyi ezip de geçmişti. Hayatta kalanlar mum ışığında ölülerini aramaya koydu. Ağlayışlar yükseldi karanlığın içinden. Bir yanda anayla baba çocuğunu ararken çocuk bir başka yanda onların ismini haykırıp ağlıyordu. Henüz sürülmüş bir tarlanın ortasına düşmüştüm. Yarasız beresiz ucuz kurtulmuştum bir kere daha. Sadece başım dönüyordu ve müthiş bir yorgunluk hissediyordum. Uyumak istiyordum sadece. Bir daha uyanmamak üzere uyumak. Ama böyle anlarda bile insanın en değerli hazinesi hayattır. Ayakta durabilecek hale gelinceye kadar bir böcek gibi süründüm yerde. Sonra da sahipsiz bir akordeon gibi haykırıp inleyen, kıvranıp çırpınan kalabalığa karıştım. Annesinin, dedesinin, ninesinin isimlerini umutsuzca haykıran bir çocuk koşuyordu yanım sıra. Uygun adım yürümeye çabalıyordu benimle. Bütün varlığını gölgeme bağlamıştı. Bir an geldi, açtım onu. Yalvaran bir sesle haykırdı arkamdan. ''Ne olur beni bekle amca, korkuyorum ben.'' Çakmağımı çakıp yüzüne baktım. 8 yaşlarında ya var ya yok. Kafası ustura ile kazınmış, kara kuru bir çocuk. Adın ne senin? Stelio. Tuttum elinden çocuğun, yaralı bir kuş gibi titriyor eli. Baba oğuldan farksız yürüyoruz yan yana. Ve her topluluğa yaklaştığımızda incecik sesiyle bağırıyor çocuk. Nine, dede. Durup bekliyorum iyice arayabilmesi için ve düşünüyorum. Şu anda benim köyümde de böyle şeyler oluyor herhalde. Kosta vaktinde İzmir'e atmış olabilse bari evi. Ya bir de hasat vaktini beklemeye kalktıysa? Bir mektup yollamıştım onlara. Yeni felaketleri göğüsleyebilmek için mümkün olduğunca fazla para bulundurun demiştim. Ve 3 aydır en ufak bir haber alamadım kendilerinden. Benim gibi cephede bir yerlerde savaşan kardeşim Stamati'den de hiçbir haber çıkmadı. Ortalık aydınlanıyor işte. Neredeyse gün doğacak. Pembe buğular içinde bir ışık iniyor dağlardan. Bahçelere doğru yayılıyor yavaş yavaş. Üzümler iyice olmuş. Gene de toplayamamışlar. Salkımlar omcalardan sarkıyor. Ağaç dalları da öyle, hep yemiş yüklü. Ah bir mucize olabilse şu anda. Ve dudaklarımda bir türkü, kulağımda bir çiçek, evden çıkıp tarlalara doğru yönelsem. Katinam olsa yanımda. Kucağında meme emen yavrumuz. Ve eskiden olduğu gibi Türk dostlar belirse kapıların eşiğinde. Akşamlarınız hayır olsun çorbacı deseler gülümseyerek. Uğur ola efendi deseler. Ah Şevket, neredesin kardeşim benim? Allah'larımız arkadaş olmadı, gördün mü bak? Ne çare, onları hep unutalım aziz hemşeriler. Ayakları şişmişti çocuğun. Güçlükle ilerliyordu. İçimden gelmiyordu yola bırakmak, acıyordum. Her önüme çıkana çocuk için bir tanıdık sormaya başladım. Sonunda bir kadın buldum onun köyünden. Çocuğun dedesinin beklemekte olduğu çeşmeyi gösterdi kadın. Ve çocuk bunu işitir işitmez dört nal koşmaya başladı. Çabuk gel amca, koş diye bağırıyordu bir yandan bana. Çok geçmeden gördüm dedeyi. Bir ağacın üzerine tünemiş, ellerini gözlerine siper etmiş, etrafı tarıyor ve haykırıyordu içler paralayıcı bir sesle. Stel you, stel you. Dede, dede diye bağırdı çocuk. Yere bıraktı kendini ihtiyar. Sımsıkı kucakladı çocuğu. Evladım benim, stalyum benim. Neredeydin sen, neredeydin? Bir vakit beraber yürüdük. İhtiyar anlatıyordu. Tren sarsıldığı zaman karımla kızım fırlayıp yere düştüler. Hanımın talihi varmış. Hemen oracıkta öldü zavallı. Kızımsa iki ayağı birden tekerleklerin altında kalıp kesildi. Ayaklarım gitti babacığım, ayaklarım kesildi diye haykırıyordu. Ah yavrum, Elenisam, biricik kızım benim. Birden süzülmüştü stalyu, başa kadar kalmıştı. İhtiyar devam ediyordu anlatmaya. Bayıldı sonra. Kucaklayıp taşıyayım dedim ama gücüm yetmedi. İkimiz de yere devrildik. Kalkamadık bir süre. Baba diye yalvardı. Stelaki'yi ara. Onu bırakıp her bir tarafta seyrettim. Aradım, sordum, soruşturdum. Bulamadım bir türlü. Döndüm kızımın yanına. Elimden başka ne gelir? Stelaki'yi bul bana dedi. Bırak beni, oğlumu bul. Bir kenara çektim onu. Hani gelip geçenler çiğnemesin diye. Torunumu aramaya koyuldum yeniden. Her önüme çıkanı soruyordum. Bir akrabamıza rastladım sonunda. Gördüm Stelyu'yu ben dedi. Şu dağa doğru gidiyordu tek başına. Ah evladım, ah kızım, nasıl da bıraktım seni. Bin kere gebereydim de bugünü görmez olaydım. O kesik ayaklarına tek başına orada. Canavarlara yem diye mi bıraktım? Stelyu birden durmuş, sonra umutsuzluk içinde elleriyle yüzünü örtüp haykırmıştı. Anne, anneciğim neredesin? Buna benzer bir çığlığı işten var mıydı bu yeryüzünde? Gidelim dede dedi çocuk. Gidip annemi bulalım. Gidelim yavrum, gidelim. Deli misin sen ihtiyar diye bağırıyordu bizi dinlemiş olanlar. Kendi canına acımıyorsan torununa acı. Çeteciler kol geziyor etrafta. Pehlivanın adamları dağdan indiler. Dede ile torun bu uyarmaları işitmemiş gibi uzaklaşıp kayboldu. Ve gecenin karanlığı sardı bütün dünyayı. Bir Allah'ın elinden çıkmış olamazdı bu dünya, hayır. Böyle bir dünyayı hiçbir Allah yaratmış olamazdı. İzmir'e geldiğim vakit rahatça soluk almak için şöyle bir durdum ve istavros çıkardım. Birden bir neşe bürüdü içimi. İzmir Rumlar için sürekli bir güven kaynağı, bir sığınaktı. Türkler öteden beri gavur İzmir derlerdi bu şehre. Sevmezlerdi ve doğruydu, gavur da onlar için bu şehir. Biz Rumlar içinse sevinç ve rahatlığın başkenti olmuştu hep. Hep yasemin kokar ve hürriyeti arardı. İster rıhtımlarında ya da yollarında gezinin, ister mağazalarına, çarşılarına yönelin iş bitirmeye, ister konakta oturup bir kadeh rakı için. Hemen yumuşar yüreğiniz, ışık, arzu, cesaret dolar ve gökyüzüne bakıp yaşamak istiyorum diye haykırırdınız. Çalışmak, sevmek, kurmak istiyorum ben. Ama İzmir değildi bu gördüğüm, ölü bir şehirdi. Mağazalar, kahveler ve lokantalar sımsıkı kapalıydı. Bomboştu sanki evler, çıt çıkmıyordu. Ne en ufak bir gülüş, ne sokakta oynayan bir küçük çocuk. Perişan yüzlü, çökük vücutlu bir sefil yaratıklar kervanı sürünüyordu sokaklarda, tırtıllar gibi. Hazin bir manzaraydı bu. Anadolu'dan gelen mültecilerdi bunlar. Yanlarında keçileri, tavukları, köpekleri ve hastalarını yatırmış oldukları sedyeler. Denklerin ve çıkınların altında iki büklüm, oradan oraya savrulmaktaydılar. Kiliseler, kışlalar, okullar, fabrikalar, hep bunlarla doluydu. Sersemlemiş ve yıkılmış bizimkileri arıyordum. Uzak akrabalarımızdan birine, Jaco'ya rastladım bir ara. Bizimkileri gördüğünü, annemin stamati ve benim için ağlayıp durduğunu söyledi. Bir an önce bulmalıydım onları, toplayıp konuşmalıydım bir karara varmak için. Ama ayaklarım isyan ediyordu bana, bitkindim. Bir tek özlem vardı içimde o kadar, yatmak ve uyumak. Kemer altında bir berber dükkanının önünden geçerken aynada kendimi gördüm ve donup kaldım birden. Üniformam lime lime olmuştu. Kan lekeleriyle doluydu üstelik. Şapkam yana kaymış, sakalım bir karış uzamıştı. Beni bu halde görse korkardı annem. Ve dükkan da açıktı. Neye girip yıkatmayacakmışım elimi yüzümü, neye bir güzel tıraş olmayacakmışım? Zayıf, sevimli bir ihtiyardı berber. Tereddüt ettiğimi görünce fırlayıp kapıya koşmuş ve kolumdan yakaladığı gibi koltuğa oturtmuştu. Bir yandan da 40 yıllık ahbapmışızcasına gel hele gel demişti. Gel de seni bir biçime sokayım. Ne hale gelmişsin bilsen. Ölüm bile korkup kaçar halinden. Kendi latifesine kendi güldü bir süre. Sonra da Türklere küfretmeye koyuldu. Ahmak oğlu ahmaklar. Şeytanın dölleri. O bomboş kafanızla Yunan ordusunu ezdiğinizi sanmıştınız değil mi? Budalalar sizi. Alçaklar. Üzerinde durmadın bile. Koltuğa oturur oturmaz bir pamuk yığınının içine gömülmüşüm gibi birden gevşeyip yayılıvermişti vücudum. Ama berber sanki beni uyutmaya yeminliydi. Başımı sağdan sola aşağıdan yukarıya çevirip dikliyor, makaslarını şakırdatıyor durmadan. Bu da yetmezmişçesine arada bir sarsıyordu beni. Uyuma oğlum uyuma diyordu. Bu halde uyuyup kalacak olursan kıyamet günü bile uyanamazsın maazallah. Ön hatlardan geliyorsun herhalde değil mi? Ne ön ne arka hat diye bir şey kalmadığını söylemek istedim ama dilim ağzımda büyüyordu. Daha çok miyavlamayı andıran bir sesle evet diyebildim sadece. Dün 2-3 askerin daha saçını kestim. Aynen senin gibiydi onlar da. Ama fazladan galiba akıllarını da oynatmışlardı. Yunan ordusunun Küçük Asya'da bir haftadan fazla dayanamayacağını söyleyecek kadar hem de. Anlıyor musun? Doğru dürüst işlemiyordum belki söylediklerini ama çok iyi anlıyordum küçük ihtiyarı. Gözlerimi açık tutamıyordum bir türlü. Kirpiklerim demir gibi ağırlaşmıştı. Başım uğulduyordu durmadan. Yarı uykudaydım. Beni konuşturamayacağını anlayınca bir sürahi soğuk su alıp başımı yıkamaya koyuldu. Öylesine şiddetli yıkıyordu ki tokat atsa daha az yorulurdum. Sunturlu bir küfür savurmak amacıyla göz kapaklarımı araladım. Ağlar gibi bakıyordu yüzüme. Zeki ve cesur bir çocuğa benzersin dedi. Ötekiler gibi değilsin. Onlar hepten şaşırmış pusulayı. Küçük Asya seferinin bir hezimetle kapandığını söylüyorlar. Korkudan donlarına yapacaklar neredeyse. Hepsi Kemal'in ajanı olmuş. Gönüllü ajan. Bak ben sana işin aslını söyleyeyim de öğren oğlum. Trikopis başkumandan tayin edildi ve hemen karşı taarruza geçti. Anlıyor musun? Hakikati söyleyip deliye döndürmek istedim onu bir an. Ama tutkulu hali kendi çırpınışlarımı hatırlattı bana. Yapamadım. Devam ediyordu. Eğer bilmiyorsan öğren işte. Gemilere binip kaçmak için toplanmıyor ordu çeşmede. Kıyılarımızı savunabilmek için toplanıyor. Çok kalmadan duyarız gazete satıcılarını. Fransızlar ne kadar kalleşlik etmiş olursa olsun İngiltere bırakmayacaktır bizi. Daima yanımızda olacaktır. Sinekler gibi vızıldayan sözleri uyuşmuş beynimi delik deşik ediyordu. Sabrım tükendi sonunda. Hangi Trikopis'ten söz ediyorsun sen amca dedim. Trikopis mi kaldı ortada? Bütün ordusuyla birlikte çoktan esir düştü Trikopis. Atina'daki büyükler terk etti bizi. Halimizin neye varacağını artık sadece Allah biliyor. İngilizlere gelince boşuna hayal kurma. İngilizler de Fransızlar da Amerikalılar da. Hepsi işitiyor musun? Hepsi sattılar bizi. Mezarımızı kazan onlardır. Kafana iyice yerleştir bunu. İhtiyarın çenesi titremeye koyulmuş, takma dişleri çatırdamıştı. Kükürt gibi sapsarı kesilmişti yüzü. Ufaldı, sertleşti ve şaşılaştı gözleri birden. Bir an usturayı salladığı gibi boynumu vuracak sandım. Ne diyorsun sen oğul, yoksa aklını mı oynattın diye kükredi. Kim anlattı sana bu iğrenç yalanları? Nymphaio'dan Spilos'a kadar uzanan bir savunma kuruyor Trikopis. İzmir'in durumu ancak bu sayede sağlamlaşacak. Hem sonra Trikopis senin dediğin gibi esir düştüyse dünyanın sonu gelmedi ya. Bir alay değerli kumandan var koskoca Yunan ordusunda. Trikopis gider, Gonatas gelir yerine. Plastiras gelir. Onlar da büyük kumandan. Üstelik hepsini şahsen tanırım. İyimserliğini ve son dayanağını kurtarabilmek için umutsuzca mücadele ettiğini görüyordum karşımda. Ve bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyordum ben. Neye daha fazla işkence etmeli zavallı ihtiyara? Nasıl olsa çok geçmeden o da hakikati ister istemez öğrenecek değil mi? Ağız değiştirdim birden. Küçük Asya savunma hattı da var dedim. Onu nereye koyuyorsun babalık? Çok şükür şimdi adam gibi konuşmaya başladın diye haykırdı. Dillerin dert görmesin. Tabii ya canım, savunma hattı yeni bir şevk verecek bize. Genel seferberlik ilan edilecek ve genç ihtiyar, kadın çocuk hepimiz hizmete, savaşa koşacağız. Neyimiz varsa feda edeceğiz yuvalarımız uğruna, hürriyetimiz uğruna. Kutsal vazifenin saati çaldı işte. Çoktan çaldı o saat zavallı babacığım. Çoktan çaldı da yukarıdaki namussuzlar oralı olmadı ve her şey böylece mahvoldu demek geliyordu içimden. Dört bir yandan ihanete uğradık. Büyük devletlerin menfaatleri, bizimkilerin ard arda işlediği hatalar yıktı bizi. Böyle başlayan böyle biter. Ve daha bir alay şey söylemek geliyordu içimden. Drosakis benim ağzımdan konuşmak istiyordu sanki. Ama tuttum kendimi. İhtiyar yeniden kendi alemine dalmıştı. Göğsünü yumruklayarak ben iman sahibiyim diye haykırdı. Tanrı'ya inanırım ben. ve Tanrı'nın Türklerden yana olması mümkün değildir. Anlıyor musun? Sabahleyin yalvarıp duruyordu karım dükkanı açmayayım diye. Taso, çıldırdın mı sen? Nereye gidiyorsun diyordu ağlayarak. Aileyi bir araya topla ne olur ve bir yelkenli bul da adalara bıraksın bizi. Yoksa Türkler hepimizi kıtır kıtır kesecek. Bütün eşyayı hazırladım, çocukları alır gideriz hemen diyordu. Hey gidi hanım dedim, sen de donunu ettin demek ki. Hadi git ateşi yak, güzel bir çorba yap bize ve bir daha onun bunun saçmaladığı ahmakça şeylere inanma sakın. Dükkana gelince neden açmayacakmışım hanım? Neden açmayacakmışım? Bir karış sakalla mı dolaşsın insanlar? Açacağım dükkanı ki hem nasıl? Dedim. Ne dersin asker oğlum? İyi söylememiş miyim? Böyle zamanlarda cesaret gerek, cesaret. Korkuyu atacaksın içinden. Çünkü korku denen meret asıl felaketten daha önce gelip öldürür seni. Korkuyu ben yeneceğim, bütün mahalleden sürüp çıkaracağım korkuyu. Göreceksin. Ben dükkanı açınca bak taso açmış diyecek bakkal. Demek ben de açabilirim diyecek. Öyle değil mi? Lokantacı, kahveci, eczacı da yüreklenecek ardından. Yalan mı? Tuhaf tuhaf bakmış olmalıydım yüzüne. Şaşırıp kesti sözünü. Neye böyle bakıyorsun yani bana dedi. Şu sefil halimle ben de yaşadım doya doya. Ben de keyfini çıkardım hayatın. Şimdi sonum yaklaştı. Oysa buraya, bize küçük Asya'ya gelen hürriyet. Henüz yürümeye alışan bir küçük kızdır. Mum yakıp kutlayamadık bile yaşını. Ama o hürriyet ölmeyecek. Ölmemeli anlıyor musun? Onun öldüğünü görmektense kendim daha önce geberip kara toprağa girmeyi evla bulurum. Gözleri yaşla dolmuştu. Bir tek tarafını tıraş etmişti yüzümün daha ve bir türlü bitirmek bilmiyordu konuşmayı. Virgül şeklinde ayaklarla son bulan kupkuru vücudu sinirli sıçrayışlarla sarsılıyordu durmadan. Devam etti. Her şeyimi feda ettim ben bu hürriyet için. Neyim varsa verdim. Patris'ten efsonların rıhtıma çıktığı o mübarek Mayıs sabahını hatırlıyorum. Yunan bayrağı çekmiş savaş gemilerimiz görünüyordu geride. Kim beni tutabilirdi ki artık? Hemen koştum evime. Çifte kilitli çekmeceyi bir güzel açtım. Evin kontratlarıyla kuruş kuruş biriktirmiş olduğum bahşiş paralarını aldım yanıma. 60 yıllık emeğin ürünü bu. Dile kolay. İyi bir ev kadınıdır benim hanım. Tutumludur, eksik olmasın. Ama 2 kızım, 4 tane de erkek çocuğum var. Hepsini bir tamam aldım yanıma. Yunan kumandanına koştum. İşte kumandanım dedim. Kurtarıcı ordu için getirdim bunu. Berber Taso, Kasabalis tarafından diye kaydedin. Tümen komutanı omzumu sıvazlayıp teşekkür etti bana. Allah ömrünü uzun etsin ama kabul etmek istemedi parayı. Deli sandı herhalde beni. Ama bırakır mıyım? Askeri hapishaneye hibe ettiler. 60 yıl boşa gitmedi anlıyor musun evlat? Güzel bir işe yaradı 60 yıl. Karım bunu öğrendiği vakit neredeyse ölecekti derdinden. Sen pusulayı iyice şaşırdın mı herif dedi bana. Niçin yaptın bu budalalığı? Hiç ahir vaktimizi düşünmedin mi? Kızlarımızı hesaba katmadın mı hiç diye çırpındı. Merak etme hanım dedim. Her şeyi bir tamam tarttım düşündüm. Seni ve kendimi koydum terazinin bir kefesine, üstüne çocukları koydum. Bir de şu dünyanın bütün zenginliklerini ekledim cabadan. Neylersin ki terazinin öbür kefesinde tek başına duran hürriyet hepsinden ağır bastı. Güçlükle zapt ediyorduk gözyaşlarımızı. Taso'nun torunu daldı tam o anda dükkana bir rüzgar gibi. Dede diye haykırdı sesi tir tir titreyerek. Donanma gitti dede, donanma gitti. Hangi donanma ahmak? Yunan donanması. Yunan donanması mı dedin? Yunan donanması. Demek Yunan donanması her gele. Al bakalım, al bunu da, bunu da al bakalım. Göz açıp kapayıncaya kadar 3 tokat akşetmişti çocuğa. Kıpkırmızı kesildi çocuk. Gözleri çakmak çakmak oldu. Ağlamadı ama. Umutsuzca tekrarladı o kadar. Dede yalan söylemiyorum ben. Gidiyor Yunan donanması. Gidiyor diyorum, işitiyor musun? Gidiyor. Kolundan yakalayıp torununu hızla sürükledi ihtiyar. Yüreğimde bir amansız mengene kala kaldım olduğum yerde. Fırtınada bir kayık misali oradan oraya yalpalayan eğri bacaklı kupkuru gövdesine baktım bir süre. Sonra tıraşımı tamamlamak üzere usturayı aldım elime. Donanma da gidiyorsa eğer Türklerin şehre girişi an meselesi demektir. Eğer mi? Ne demek eğer? Her şeyin bir daha başlamamak üzere bittiğini bilmiyor musun sen? Nasıl ve niçin bittiğini? Ne bekliyorsun öyleyse? Daha ne umuyorsun yani? Yunan ordusunda gönüllü piyade eri Aksiyotis. Afyon Karahisar muharibi Aksiyotis. İşitiyor musun beni? Her şey bitti işte. Her şey. Deli gibi koşuyorum ve tam savaş gemileri demir alırken ulaşıyorum rıhtıma. Kapkara bir duman püskürtüyor bacalar. Dalga kıranların üzerine insanlar yığılmış. Hepsi taş kesilmişti sanki. Soluk bile almıyorlar artık. Konuşmuyorlar. Bakıyorlar sadece. Türk mezarlıklarının o muntazam taş kapaklarını andırıyorlar. Çocuğunu gömen var mı içinizde? Tabutun mezara indirilirken çıkardığı gıcırtıyı işiten. Bizler için o anın ne demek olduğunu ancak o anlayabilir. Bir şey daha oldu sonra. Bizi uyuşukluğumuzdan tamamıyla sıyırıp alan namussuzca bir olay. Fransız zırhlısı Voldek Russo birdenbire milli marşımızı çalmaya koyuldu. Müttefikler protokole uygun olarak Yunan amiral gemisini selamlıyordu. Ve ıstıraptan donup kalmış insanlar önünde durulmaz bir şelale gibi sarsılıp atıldılar bir anda. Sterci edisin oraya. Versin bunun hesabını, versin bakalım. Açıklasın bizleri neye burada tuttuğunu, neye bırakmadığını. Silahlanalım arkadaşlar, silahlanıp savunalım kendimizi. Ve kalabalığın dibinden doğru bir haykırış yükseldi. Gitti Sterci Edis. Kaçtı çoktan. İngilizler kurtardı onu, İngilizler kaçırdı. Yeni haberi sindirmek istercesine durmuştuk bir an. Sonra amaçsız ve ani bir öfke patladı. Gelişi güzel konuşuyor, hareketler yapıyor, küfürler savuruyorduk. Kaybolan bir rüyayı kovalar gibiydik. Lanet olsun, bin kere lanet olsun geldiklerine. Peki ama niçin, niçin bizi de birlikte yükleyip götürmediler? Ne olacak bizim halimiz şimdi? Korktular namussuzlar, Atina'ya varıp ihanet yuvasını başlarına geçirmemizden ürktüler. Akşam karanlığı basar basmaz ıssızlaştı rıhtımlar. Herkes sığınacak bir dam buldu kendine, beklemeye koyuldu. Sadece korku, başıboş bir gece bekçisi gibi kimsesiz sokaklarda durmadan dolaşıyor ve Rumları sabahki o korkunç uyanışı hazırlıyordu şimdiden. Kemer istasyonunda rastladım benimkilere. Yunan ordusunun kaçarken boşalttığı kulübelere sığınmışlardı. Heyecansız, sevgisiz, kupkuru bir karşılaşma. Bir köşeye çektim annemi. Üstünde ne kadar para var anne? Şaşkınlık içinde sordu. Para mı? Ne parası oğlum? Ürünü satacak vakit mi bıraktılar? Dişten tırnaktan artanı da harcadık. Fındık altınlarıyla eldeki bütün parayı teminata yatırdık. Ne teminatı? Kosta'nın yeni aldığı arazi için teminat. Yazmadı mı yoksa sana? Yazdı evladım, ben biliyorum ki yazdı.